Mesnevi ve Hikmet Sohbetleri başlıyor. Mehmet Fatih Çıtlak sizlerle.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Cenab-ı Hakk'a hamdü sena, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sonsuz salat ve selam olsun kıymetli dinleyenlerimiz. Evet, güzel kardeşlerimiz, yine güzel bir günde yine sizlerle beraberiz. Cenab-ı Hak inşallah bu konuştuklarımızı, şu andaki vaktimizi hakkımızda hayır eylesin. Rıza-i Şerifine tahsine vesile eylesin. Bugünün bereketi namına neler yaptıysak Cenab-ı Hak onları emsali kesiresiyle kabul eylesin. Yapamadığımız, gaflet ettiğimiz şeylerden de inşallah birazcık daha idrak edip neyi öncelediğimizi, neyi sonraladığımızı, neyi tehir ettiğimizi, neyi hemen yapmak için acele edip gayret ettiğimizi görmeyi, idrak etmeyi Cenab-ı Mevla bugünlerde nasip eylesin. Kıymetli dostlar, birkaç hususu hatırlatarak Mesnevi-i Manevi'den bugünkü dersimize başlamış olacağız. Geçen hafta şöyle genel bir değerlendirme yaptık. Artık tatildeydiniz, başka yerlerdeydiniz, memleketteydiniz. Belki rehavet, belki kasavet vardı bu sıcak iklimden dolayı. Ama neticede evet, hakikaten insanın üzerinde mevsimler tesir etmekte. Günlerin, haftaların bir böyle hesabi, kitabi, efendim belki kozmolojik olarak üzerimize tesirleri olduğu gibi haleti ruhiyemiz de doğrudan etkiliyor. Günlerin, gecelerin geçmesi, ayların, mevsimlerin geçmesi zaten bizi daima eskilerin tabiriyle tabiatımızı ya inhiraf ediyor ya bizi ihtiyar ediyor. İhtiyar olmak, daha evvel söyledik, yaşlanmak değildir. Aslında ihtiyar kelimesi Arapça çok daha güzel bir kelimedir. Bir gün daha mı yaşadın? İhtiyar oldun. Ne demek? Seçildin. Bir gün daha zikre hak kazandın. Sen bir gün daha mı kazandın? Bir hafta daha mı yaşıyorsun? Önümüzdeki aya mı kavuştun? Sen hangi yaşta, hangi çağda olursan ol, aslında ihtiyar oldun. Nasıl yani ihtiyar oldun? Hala bir seçme hakkın var. Hala bir şeyleri bulabilme hakkın var. Hala bir şeyler yapabilmeye Allah seni muktedir eylemiş. Sen ihtiyar edilmişsin. Aynı zamanda seçme hakkını da bir şekilde muhafaza etmektesin. İşte hadiseye bu şekilde bakarsak kıymetli dostlar, günlerin, gecelerin, mevsimlerin bizim üzerimizde tecrübi olarak, fıtri olarak belli değişiklikler yaptığı muhakkaktır. Fakat bir de insanın manevi mevsimi vardır. Allah Teala bu mevsimleri sadece sonbahar, kış, yaz, efendim güz falan diye ayırmamızın ötesinde bir de bize gün içerisinde o 24 saatin belli bir şekilde dünyanın kendi etrafında dönmesiyle tamam olan aydınlık, karanlık gibi telakkilerin ötesinde bunların da bir kudret eliyle yapıldığına, idare edildiğine ayet-i kerimelerde dikkatimizi çeken Hazreti Cenab-ı Mevla-i Müteal ayrıca bize o zaman içerisindeki tecellilere ve kendimizi bulmak için fırsatlara da işaret buyurarak günlerin, gecelerin, manevi mevsimlerin de haberimizin, umurumuzun, dikkatimizin böyle kayda değer kabul ettiği bir nimet olduğunu hatırlatıyor. Mesela işte cuma günüdür. Cuma günü diğer günlerden farklıdır. Allah günlerden cumayı seçmiştir. Cumanın bir bereketi vardır. Bu arada kıymetli kardeşler, şunu da sizin dağarcığınızda bulunsun diye söylüyorum. Çünkü eskiden bunu yapanlar çoktu bizim çocukluğumuzda. Şimdi maalesef hanelerimizde azaldı. Bilhassa gençler bu işe tembellik ediyor. Gerçi hanımların hakkını yemeyelim. Yani hanımlar, kız talebeler biraz daha sanki Kur'an'la, Kur'an okumakla daha çok meşgul oluyorlar. Bizim erkeklerin de havasından geçilmiyor ama. He, hanımlar hafızlık yapar, onlar bol bol okur ama biz de maaliyle o biçim şey yaparız. İnternette maalini kovalarız, tefsirine bakarız falan gibi hava basıyorlar ama şöyle bir bakıldığında Kur'an okuyor mu bu adam, okumuyor mu denildiğinde bin tane şahit istersin o tiplere. Samimiyetle elindekine Allah'a yaklaşmak için Kur'an okuyan kişinin de yüzünde bir nur görürsün. Şimdi bunu bıraksın, bunu yapsın demiyoruz. O da bu işi bıraksın da nursuzluğa doğru gitsin demiyoruz. İkisi birleşsin diyoruz. Hem feyzini ümit et, hem Allah'a yakınlığı düşün, hem de uğraş manasıyla meşgul ol. İkisi beraber olmuyor mu yahu bunun? Yani ikisi beraber olmasında bir şey mi var yani? Fıkha mı aykırı, hadise mi aykırı, Kur'an'ın hükmüne mi aykırı? Hem hangisi daha önemlidir denildiğinde içinde barındırdığı mana elbette daha önemlidir. Bunu Kur'an-ı Kerim'in üslubundan bile anlarsınız. Namazın insan üzerinde nasıl bir hal bıraktığını onlarca anlatan ayeti kerime vardır. Fakat namazda nasıl kıyam edildiğini, rükû edildiğini, secde edildiğini anlatan ayete rastlayamazsınız. Hepsini hadis-i şeriften öğrenirsiniz. Ama namazdaki huşuya Mevla-i Müteal, kıyamına, rükûsuna, secdesine tabii ki şartlarına, yani farzlarına işaret vardır. Ayet-i kerimelerde delil vardır. Zaten ondan farzdır. Fakat neticede hangisi daha önemlidir denildiğinde, bir şeyin önemine binaen farzlar önemli, şeriat önemlidir. Şeriat içindeki özü barındırdığı için kıymetlidir. O çerçeveyi kırdığında öze ulaşamazsın diye. Ama öz yoksa neyin kavgasını yapıyorsun? Neyin tartışmasını, hangi ilmin tahsilini yapıyorsun? Kur'an-ı Kerim'le meşgul olmak seni labali, lakayit, önüne gelene kafir diyecek noktaya getirdiyse senin neren feyiz almış Kur'an-ı Kerim'den? Kalbin haricinde her yerin feyiz almış. Her yerin bir şey kazanmış, aklın artmış, bilgin artmış. Yani şöyle bir sıralama yaptığında çentik attığın, satır satır, sayfa sayfa doldurduğun notların çok artmış. Ama Allah korkun. Kul hakkıyla alakalı, insanı incitmekle alakalı, kendi mizacını anlamakla, ben kibirli miyim? Haset var mı bende? Gadap var mı? Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'inde şeytanın kovulmasına sebebiyet veren, vesile olan, sebep olan, efendim şartlarını oluşturan günahlara bir bak. Sadece secde etmemesi değil ki, o secdeden onu alıkoyan hallere bak, tamağına bak, hasedine bak, kibrine bak, aklına mağrur olmasına bak, ya hırsına bak. Bunları tahsil etme, olmaz. Şimdi söz şuradan açıldı. Yani eskiden bir cuma vesaire falan denildiğinde tamam, bu adetti işte, ne oldu vesaire oldu, eskiden yapıyorlar da ne geçti, bak yine günümüz hala aynı diyen gençler var şimdi, veya işte 40-50 yaş arası tipler var, bendenizde yaşıt olanlar, biz onları çok iyi tanıyoruz. Onları biz gençken de tanırdık zati. Fakat unutmasınlar ki o iklime borçlular bugün yaptıkları birçok ukalalıkların veya doğru yolda gidiyorlarsa yaptıkları tahsilin. O anneler, o aileler olmasaydı şimdi sizler kim bilir ne haldeydiniz. İnsaf edin biraz. İnsaf edin. Yani fare çıktığı deliği unutmamalı. O insanların ağzında Kur'an vardı. Sen dalga geçiyordun belki. Bunların haliyle, binlenmesiyle Müslüman toplum oluşmaz, şuur oluşmaz. Bunlar işte adetle, örfle yaşayan Müslümanlar. Çıktığın deliği beğenmiyorsun farecik. Eline aldın bir tane peynircik. Şimdi hava basıyorsun ama senin şu anda helal haram, Allah Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem adına yaptığın işlerin %90'ını sen o muhite borçlusun. İnsafsızlık etme. Kendine gel. Nankörlük etme. Bak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem süt anneliği yapmış ve kendisine de kardeşlik yapmış insanları, süt kardeşini bile daha şusunu busunu bile sorgulamadan haber alınca Beni Sa'd yurdundan insanlar köle olarak işte savaşta ele geçti diye çağırtırmış ve akrabası olan kişiyi görünce de sırtındaki ridasını sermiş, yere oturması için davet etmiş, buyur otur diye bir vefa göstermiştir. Sen bunları teferruat zannettin. O yüzden de senin şimdi adın İslam denildiğinde hiç İslam'a uymayan şeylerle anılıyor. Bunun cezası budur. Vay işte şu devletler bunu yaptı, bizim hakkımızda enformasyon. Bırak onu sen. O zurnanın son deliği. Ondan evvel sen ne yaptın bir düşünsene. Sen bir kere kendi muhitindeki insanlara küfretmekle meşgul oldun. O hocayı beğenmedin, bu müezzini beğenmedin, bu anneyi beğenmedin, bu babayı beğenmedin. Onları neredeyse kafir gördün. Ya seni en daha baba mücahit gördün. Ondan sonra geldi işte bu noktaya kadar dayandı. Abuk sabuk Müslüman mı değil mi, felsefeci mi, başka bir şey mi? Bu adam nereden gelmiş, nereden indirilmiş dediğin zembille inen adeta bir sürü insan ve bir sürü fraksiyon üredi, türedi. Şimdi ne oldu? İslam denildiğinde şöyle İslam demek zorunda kalıyorsun. Ne haber? Ne hale geldi bak? Seninle beraber İslam adına neleri anıyorlar? Müslüman ama temiziz diyorsun. Müslümanız ama barış severiz diyorsun. Eskiden böyle bir izaha gerek var mıydı? Sen bayrak yarışında belki kendinden evvelkilerden daha hızlı koştun. Fakat ters istikamete koştun hoca. Ters istikamete koştun. Onlar belki hımbıl hımbıl yürüyordu ama o kulvarda ilerliyorlardı. Çok iyi biliyorsan alsaydın, o kulvarda diğerlerine tur bindirseydin. Sen doğrudan yönünü değiştirdin, evvelkileri de yıkmaya kalktın hoca. Şimdi dünyayı keşfettin, öyle mi? Allah selamet versin. Ne diyelim? Çivisi çıkmış artık dünyanın. Efendim eskiden cuma günlerinde kadınlar değil sadece, biz erkek, hatırlıyorum ben sınıfımızı, etrafımızı, birçok abi, kardeş, yaşı bizden küçük olanlar bile Kehf suresinin ilk ayetlerini okurlardı. Hatta bizim hanımlar maşallah hızlarını alamazlar, Kehf suresinin tamamını okurlar. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyuruyor ki Kehf suresinin cuma günü okuyupsa bir evde, hatta bunu alimlerimiz farklı şekilde de böyle rahmeti yaymışlar, bir şekilde işaret etmişler, bir anne baba diyelim, evlerinde okunduğunda o ev deccalin şerrinden, ahir zaman fitnelerinden emin olur diyor hadis-i şerifte. Öyle anlatıyor. Yani o ayetler okunmalı. Şimdi mesela cuma dedik, günler dedik, üzerimize tesir var bundan ama sadece senin ihtiyarın, yaş olarak sinni dediğimiz, yani sinnin, yaşın, bedenin sadece yaşlanmıyor, biraz daha geriye bırakılmıyor, bırakılıyor değil ki, senin ruhen de bir seçkinliğin olmadı. Ne yapacaksın o durumda? Zamanı sadece üzerinden geçen zaman olarak yapmayacaksın, zamana karşı uyanık olacaksın. Zaman seni yer bitirir. O zaman sana getirdiği haberlerle, bilinmelerle seni yer bitirir. O zaman içerisindeki razı olunan vakti arayacaksın. Zamana bakarsan öyle bakacaksın. Seni aldatır çünkü. Oyalar. O vakitlerden işte nasıl haberdar olacaksın? Manevi mevsimlerden haberdar olursan sadece yaz, kış, güz, ilkbahar, sonbahar demezsin. Mesela cuma günü geldi, cumaya göre hareket edersin. Başka? İşte bak hac mevsimi geldi şimdi. Canım biz hacca gitmiyoruz. İyi o zaman yayıl, otur. Hacca gitmiyorsun nasıl olsa. Zaten Kura'da çıkanlar. Aynı, benim için aynı gün. Neden? Biz hacca gitmiyoruz ki. Peki senin vefana ne oldu? Hacca gidemiyorum diye üzülmene ne oldu? Hacca gidenlere dua etmene ne oldu? Milyonlarca insan şuradan şuraya gidiyor. Okulun servis arabası kalksa iki sokak öteye arkasından dua ediyorsun içinde çocuğun var diye. Bak milyonla insan hacca gidiyor. Ya Rab, şu hacca gidenlerin kalplerini müminlere yakışır şekilde bir eyle. Ümmeti Muhammed'in selametine şu hac mevsimini lütfen ve keremen vesile eyle. Arafat'ta nefislerine arif olup artık çekişmekten, onlar azad oldukları gibi her hacca giden, iyi dinleyin kıymetli dostlar, iyi dinleyin. Hacca gidenler ümmetlerin bulundukları toplumların elçileri gibilerdir buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bizden giden insanlar ve dünyanın dört bir tarafından 72 milletten orada buluşan insanlar öyle güzel bir hac yapsınlar ki memleketlerine rahmete vesile olsunlar diye dua et. Yok ama hiç umurumuzda değil. Olmaz. Olmaz, çıkmaz. Biz ümmet-i vahideyiz. Falanca takım bir yerde bir şey kazandığında, kendi takımın olmasa, sempati duyduğun bir takım olsa, başka bir devletin, seviniyorsun. Öyle ya, seviniyorsun yani. Yani şimdi Rusya ile Saraybosna maç etse, Sırbistan'la efendim Saraybosna maç etse, Saraybosna kazandığında sevinirsin. Niye sevinirsin? Müslümansın çünkü. O bile bir İslam alametidir. Rumlarla Sasaniler çarpıştığında, Bizans çarpıştığında, Rumlar yenildiğinde nispeten ehli kitap olduğu için ümmeti Muhammed üzüldü. Sasaniler yendi, putperestler yendi diye müşrikler sevindi. Ama sen bunları da okumayı bilmezsin ki diyeceğim, biraz ağır olacak dozu. Kur'an'ı sen nasıl okuyacaksın? Sana göre Kur'an tarih kitabı olmuş artık. Tarihteki savaştan bahsediyormuş. Bu ruhu ne zaman kaybettin sen? Bu ruh kaybolduğu zaman zannetmeyin ki başka şekilde zuhur etmez. Eğer inanç noktasında aynı ruh olmazsan, bir Kabe'ye gidenlerle, hacca gidenlerle gönlün beraber olmazsa, onlara dua etmezsen, onların haccı mebrur olması için dua etmezsen, velev ki sülalenden, etrafından kimse gitmesin, sende bir enayilik, sende bir eksiklik vardır. Açık açık konuşuyorum kıymetli dostlar. Hakikaten bir tuhaflık vardır. Sen başka bir şey için yaşıyorsun. Dikkat et, zaman seni dönüştürmüş. Farklı bir şey yapmış. Modaya karşı alakan var. Doların, euronun yükselmesine karşı alakan var. Peki ne olacak? E dedik ya, manevi sahada bir olman gereken sahada bu ruhu yaşayamazsan yerini bir şeyle doldurur. Mesela araya ırk taassubu girer. Adam bir sürü hayır, hasenat, güzellik yapar, senin ırkından değil diye onu reddedersin. Ötekisinde belki namussuzdur, eşkıyadır, adam öldürür, kan içer, dolandırır, satar, her gün sana küfreder, fakat bakarsın ki senin ailendendir veya ırkındandır, aynı ırktansınız diye onu kabul edersin. Bak ne oldu? Senin birleştiremediğin ruhun başka bir süfli noktada birleşti. Allah'ın razı olmadığı bir noktada birleşti. Irk taassubu haramdır. Bir doğruyu kim söylerse söylesin. İster Arap, ister Türk, ister Kürt olsun. Doğru konuştu mu konuşur. Al işte Said-i Nursi Hazretleri, Said-i Kürdi denir kendisine. Doğru konuştu mu konuşur. Bunun Türklükle, Araplıkla, Acemlikle, Lazlıkla alakası yok ki. Ama sen bunu kaybettin. Sen manada birlikteliğin olamadığı için, bir adam ağzıyla kuş tutsa, senin ayağının eşiğini altın yapsa, kubbelerini zümrüt yapsa, senin ırkından değilse kabul etmezsin. Peki nasıl bu kadar, sen nasıl bu kadar vurdum duymaz oldun? Nasıl bu kadar zalim oldun, anlayışsız oldun? Taassubundan dolayı. Çünkü senin mizacını, fıtratını Allah Teala senden olan parçalarla birleştirmek üzere yaratmış. İsabetli noktada birleştirmezsen gider o başka bir yere yapışır. Yani o böyle mıknatısın şey gibi. Gittin bu şeye levhayı yapıştıramadın, onu tutturamadın. O gider bir demir tozu bilmem ne bulur. İlle çekecek. O cazibe var içerisinde. Bir adam Allah ve Resulünün yoluna kul köle olacak, müptela olacak, aşık olamadıysa muhakkak başka bir şey bulur. Efendim onlara aşık olduğu halde başka şeyleri de, sevdayı da gönlüne sokan insanlar var mı? Var tabii, ama tercih noktasına geldiğinde, hak budur denildiğinde tak diye durur. Durur böyle. Arz edebiliyor muyum? O yüzden, o sebepten dolayı buna dikkat etmek lazım. Manevi mevsimin üzerimizdeki tesirine bakalım. İşte hacılar gidiyor, Zülkade ayındayız. Bunu ibretle düşünelim. Mesele hicri takvim, miladi takvim meselesi de değildir aslında. O ruhu yakalamamız için bu ay ve günler hesap edilmiştir. Kıymetli dostlar, işte bunların farkında olarak gittiğimizde bir arayış içerisine, daima bir şeyi talep eder noktaya gelmiş oluruz. O zaman da bu mesneviler, bu hikmet sohbetleri bize bir şey kazandırır. Ve illa fela. Bir ara verelim, devam edelim sonra.
Fatih Çıtlak'la Mesnevi ve Hikmet sohbetleri kısa bir aranın ardından devam edecek. Moral FM'de Mesnevi ve Hikmet sohbetlerinde Mehmet Fatih Çıtlak'ı dinliyorsunuz.
Kıymetli dostlar, Mesnevi Manevi'nin bugün okuyacağımız efendim beyitleri 14.870 olarak kaydolunmuş elimdeki kitapta. Biz de öyle kabul edelim, o beyitler olarak kabul edelim. Şöyle birkaç hafta sürebileceği benzer bir mevzu başlayacak. Artık şöyle bir sezonu açıyoruz inşallah. Allah Teala inayet eylesin. Kendimizi utandıracak işler yapsak da Cenab-ı Hak bizleri utandırmasın inşallah. Şimdi şöyle başlıyor kıymetli dostlar. Ey insan, topraktan yaratılmış olduğun için sen de demir gibi kesif ve paslı bir vücutsun. Tekrar okuyorum kıymetli dostlar. Ey insan, topraktan yaratılmış olduğun için sen de demir gibi kesif ve paslı bir vücutsun. Onun için kendini zikrullah nuruyla cilalandır, cilalandır, cilalandır. Vazgeçme, devam et. Bir kere parlatmakla olmaz. Tekrar tekrar cilalandır. Şimdi ey insan, topraktan yaratılmış olduğun için sende de demir, demir diye anlatıyor. Malum haliniz, insanın bu dünya toprağından yaratıldığının en önemli alameti de kanında demir olmasıdır. Bu topraktan yaratılmıştır insan. Başka bir topraktan değil, dünya toprağından. Alimler, bilim adamları artık bunu tarihiyle neredeyse ispatlayacak hale gelmişlerdir ki dünyada, dünya toprağında demir yoktur. Fakat demir, gökten düşen meteorlar, yıldız diyebileceğimiz parçaların dünyaya çarpmasıyla demir adeta yeryüzüne indirilmiştir. Ve ne acayiptir ki kıymetli dostlar, Allah Teala birçok nimeti bize sayarken farklı tabirler kullanmasına rağmen demirle alakalı ayet-i kerimede ve enzelna buyurmuştur. İndirdik. Biz indirdik demiri. Minessemai, gökten indirdik. Evet, yanlış duymadınız. Zaten ayeti bilenler biliyor. Gökten biz demiri indirdik ayeti kerimesi üzerine bayağı tefsirler yapılmıştır. Fakat günümüzde artık açık, sarih, bariz bir şekilde ortaya çıkmıştır ki dünyaya demir gökten, semavattan, atmosferi geçen meteorlar, yıldız parçaları, göktaşları vesilesiyle toprağa saplanmış. Toprak o sayede gelişimi ve dönüşümü içerisinde demiri gökten almıştır. Fesubhanallah. Gökten meteor yağmurlarıyla demirin bu dünyaya inmesini, kavuşmasını ilim veya bilim ispat noktasında 30 sene, belki 40 senedir. Değildir bile o kadar. Fakat ayeti kerime çok açıktır. Evet, neler var aslında da, neler konuşulacak, ne mevzular var. Evet, çocukluğumuzda neler anlatırdı kıymetli insanlar. Hala daha yazan kıymetli kardeşlerimiz var. İşte Ümit Şimşek abimiz var. Haluk Nurbaki hocamız ne kadar güzel anlatırdı. Allah rahmet eylesin. Allah mekanını âli eylesin inşallah. Neyse, geçelim. Şimdi dolayısıyla burada Hazreti Pir de buyuruyor ki topraktan yaratılmış olduğu için sende de demirlik var diyor. Bu da çok ince. Yani kandaki demir meselesini, insandaki demir tabiatını hem maddi olarak hem de bu işin manevi cihetten bir ironi yaparak, mecaz yaparak Hazreti Mevlana nazarımıza sunuyor. İşte sen bu toprak fıtratın getirdiği hal sebebiyledir ki demirin paslanması gibi, topraktan çıkan demirin paslanması, oksitlenmesi gibi senin de vücudun paslanır. Paslı bir vücuttur. Hatta çok enteresan, yani vücut kelimesini ilk önce zikrediyor, kalp kelimesini zikretmiyor. Farsça esas metne bakarak söylüyorum bunu kıymetli dostlar. Hakikaten de insanın hareket etmediğinde, hani işleyen demir ışıldar diye daha bize ilkokulda öğretirlerdi, hareket etmeye etmeye bünye paslanır, pas tutar, kireçlenir. Onun da kendine göre oksitlenmesi var tabii. Tabii ki bu oksitlenmenin oluşu gibi kendine göre de temizlenmesi var. Bedene ait bir şeyse o bedeni çalıştıracaksın. Helal dairesinde hareket ettireceksin. O zaman o beden sana sıhhat olarak hizmet eder. En azından ne kadardır vadesi bilinmez ama o vade içerisinde sıhhatli, rahat bir ömür süreceğin büyük bir ihtimalle öyle olacağı kesin gibidir. İşte nasıl ki vücut hareket etmediğinde kireçleniyorsa, demir işlenmediğinde paslanıyorsa, kalbin de zikrullah yapmadığında kararması vardır. Kalp kararır. Kalbin kararması hakkında yüzlerce kitap yazılmıştır. Kalbin cilalanması için zaten mevcut kitaplar kafidir. Başta Kur'an-ı Kerim ve zikrullah. Kıymetli dostlar, devamlı cilalandır, devamlı cilalandır, devamlı cila yap diye 3 kere zikretmesi Hazreti Pir'in, asıl metinde de öyle. Kıymetli dostlar, burada bir şöyle avam için konuşacağım, bir de tasavvufa meraklılar için konuşacağım, müsaade buyurursanız. Şimdi kalp Allah'ın zikrinden gafil olursa, daha doğrusu kalp kararırsa, paslanırsa, Allah'ın razı olduğu güzellikler ona çirkin görünmeye başlar. Hani ilk bölümde anlattık ya ırk taassubunu vesaireyi falan. Hakkı batılı seçemez hale gelir, kendi nefsini unutur. Nitekim bu hususta ayeti kerime de var. Ayetlerimizden, zikrimizden yüz çevirip unutanlara biz kendi nefislerini unuttururuz buyuruyor Hazreti Allah. Kendi nefislerini unuttururuz. Bu sefer kendisine lazım olanı olmayanı, hayrını şerrini seçemeyecek bir derekeye düşer. Ya işte kalp zikirden karardığında, çünkü insanın bakışları, duyuşları, konuşmaları vesairesi vücuduna, vücudundaki hissiyatla aklına aktardığı bilgiler, dikkatli dinleyin lütfen, dikkatler dağılıyor çünkü aşağı yukarı bir 7 dakika olmuştur. En baba adam bile 7 dakikadan sonra çözülür. Ama bir daha toparlarsa kendini bir 3-4 dakika daha gider. Fakat tabi diyeceksiniz ki anlatan iyi anlatamazsa, ben bütün dikkatimi versem ne olacak diyeceksiniz. Siz de haklısınız ama bir deneyelim bakalım. Yani bir deneyelim. Gerçi siz her zaman makul şeyleri, her zaman dikkatlice, sadece aklınıza, ruhunuza hitap eden şeyleri ve sadece güzel konuşmaları dinlersiniz de, arada bunu da dinleyiverin işte. Yani kesinlikle hayatınızda malayani yoktur. Her şeyiniz mükemmeldir. Dinlediğiniz insanlar, seyrettiğiniz diziler, fikirler vesaireler hepsi dört dörtlüktür ama arada bir böyle işte idare edebilirsiniz belki diye düşünüyorum. Tahammül ediyorsunuz yani. Cilalanma meselesine gelince, bir insan kalbini karartırsa evet görüyordur, işitiyordur falan ama bunları akla bilgi olarak aktarırken muhakkak bir his ekler. Bir doğruluk yanlışlık ekler. Sadece alt beyin üst beyinden ibaret değildir. Bir duygu yükler ona. Şu duyguyla algılar. Mesela falanca bir hadiseyi gören bir kişi çok güzel böyle adrenalin uyandıran bir görüntü olduğunu düşünür. Ötekisinin hatıraları vardır. Onun %1'ini seyrederken panik atak olur, kalbi durmaya kalkar. Bak şimdi aynı şeyi görüyorlar ama duygu yüklenmesi farklı olduğu için akla, kendi ruh iklimine, vücut iklimine alırken farklı bir boyuta geçiriyor işi. Peki bu nasıl oluyor? Kalbin hissiyatın merkezi olduğunu unutmamak lazım. Peki bu hissiyat merkezi kararırsa, bir adam gördüğü halde hakkı kabul edemez hale gelir. Batılı gördüğü halde hak zannedebilir. O adama bir şey anlatmak çok zorlaşır. O yüzden o insan ayetleri, hadisleri, insan olacak güzellikleri, haramı, helali en azından kabul edemese bile, ayıklayabilmek için bile sadece akla muhtaç değildir. Kalbin hissiyatına da muhtaçtır. Ki kalpteki hissiyatın düzgün olması için Cenab-ı Hakk'ın, tekrar başlıyorum cümleye, bir daha baştan alarak söylüyorum. Kalpteki hissiyatın düzgün olabilmesi için hislerdeki eğriliği ve aşırılığı insanın fıtratına ve gideceği yolun, makamın şanına yakışmayan bir halden kurtarmak için Allah Teala'nın bahşettiği o manaya iman deniyor kıymetli dostlar. İman, kalpteki galat hisleri, yanlışlıkları, aşırılıkları, hisleri ve kalbi terbiye eden bir inançtır. Ve Allah'ın ihtiyacı yoktur. Sen daha muhtaçsın. Neden? Yapmazsan fıtratın bozulacak, ailen bozulacak, toplumun bozulacak, çocuğun serseri olacak, eşin dostun bilmem ne olacak, vatanın heder olacak, bayrağın gidecek, ezanın susacak. Ya düşmanların seni pusturacak, senin üzerine hücum edecek, pisliklerini senin üzerine atacak, sen rezil olacaksın, kepaze olacaksın. Sadece bu dünyada mı bir rezillik? Hayır. Bir de bu şana şerefe riayet etmediğin için bu şanı şerefi bilenlerin makamına da asla çıkamayacaksın. Adaleti ilahiyeyi sen bu dünyada arar hale geldin. Aslında adalete vurulsa bir nefes almayı bile hak etmedin. Bunu düşünmezsin. Ahirette adaleti ne yapacaksın? Şimdi bu derdi çeken adamla gamsız, dertsiz, tasasız vurduğunu, kırdığını istediği gibi yapan bir adamın aynı makamı çıkması nerede görülmüş? Allah Teala büyüktür. Onda bir amel vardır, bir sır vardır. Onu bilemeyiz. Fakat olabilir mi? Allah Teala bunu yapar mı? Bilemediğimiz başka bir şey varsa Allah'ın ilmindedir. En azından bunu istemek normal bir akıl mıdır? Sıhhatli bir düşünce şekli midir? Doğru bir psikoloji midir? Değildir. Nereden başladı iş? Nerede sonlandığına bak. Bütün şeylerin, bütün isteklerin, bütün görgülerin, bilgilerin hepsi neticede kalpten tasdikini alır. Akıl da onun emrine girer, tıpış tıpış yürür. İstediği kadar ben aklımla hareket ediyorum desin. İlk derslerdi bunlar size anlattığımız. Ama o zaman da dedik, bunlar sofranın suyu gibi, tuzu gibi, olmazsa olmazları. Yemek değişebilir, menü değişebilir ama bunlar değişmez. İlla o bardak konacak, illa o su konacak oraya. Kıymetli dostlar, kalp işte cilala denildiğinde Allah'ı hatırla. Kalbi temizle, kalbi çalıştır. Sırf aklınla hareket etme. Akla kalbi birleştir. Zaten kalple aklın birbiriyle birleşmemesi, efendim, meşru sahada birleşmemesi, gayri meşru sahada birlikteliği beraberinde getirir. İlle bunlar ayrı olamaz. Kalbi cilaladığında aklın şuur kısmı onunla birleşir. Kalbi cilalamadığında, şimdi bak, kalple akıl birbirini çeken cazibe bir ortaklığı olduğunu düşünün kıymetli dostlar. Kalple akıl birbirini çekiyor. İkisi birbiri olmadan olmaz. Mümkün değil bu. Tamam, burası tamam. Kalp nurlandığında üst o nurlanan ulvi makama bizi götürecek olan iman nuruyla nurlanmış olan aklın bölümü bizim kalbimizle izdivac eder, birleşir. Ama kalp kararırsa ne yapacak? İlle bu onsuz duramıyor. Tencere yuvarlanır, kapağını bulur. O da işin nursuz kısmındaki akılla birleşir hale gelir. Ve dolayısıyla birisinin izdivacında nur vardır, beraberliğinde birisinde de zulüm vardır, kararma vardır. Arz edebiliyor muyum? Allah Teala bizim zulmatımızı nura tebdil eylesin. İnşallah beraberliklerimizi razı olduğu beraberlik dairesine dahil eylesin. Çok önemli bir ders. Şimdi demek ki aklın çalışması lazım, nurlanması lazım ki insan o nurlu akla, kalbin affedersiniz nurlanması lazım ki insan nurla akla kavuşabilsin. Peki niye üç kere cilalandır, cilalandır, cilalandır diyor? Şimdi insana ilk mertebede lazım olan, efendim, Allah Teala'nın esmasını bilmektir. Kalbi öyle, zikrullahla. En önce bir kere zikrin lafızlarını bileceksin. Allah'ın isimlerini bileceksin. Allah'ın sıfatlarını bileceksin. Bunlarsız olmayacak. Bu bir cilalanmadır. İkinci cilalanma, o isimlerin ve sıfatların sahibini tanımaya, onun razı olduğu fiilleri, onun tecellilerini tanımaya doğru yönleneceksin. Peki bu neyle yapacaksın? Kalbi cilalandırmaya devam edeceksin. Peki üçüncü cilalanmak ne? Allah'ın zatını, cemalini görecekmiş gibi hazırlanacaksın. Her üçü içinde tevhidi esma, tevhidi sıfat veya efal, tevhidi zat makamında bu üç tevhid mertebesi içinde kalbini cilalandır, cilalandır, cilalandır. Esmasını öğrendim, sıfatını öğrendim, yeter deme. Devam et cila işine. Bak altından neler çıkacak. Aa, bu böyleymiş dedin. Tecellilerini görmeye başladın. Hikmet sahibi olmaya başladın. Orada kalma. Devam et. Cilalandırmaya devam et. İlk bölümde anlattığım gibi hem ilmini öğren hem halini tahsil et. Hem bilgini artır hem aynı şekilde samimiyetle hizmetini ve kulluğunu artır. Devam et cilalandırmaya. Bırakma. Çünkü en güzel demir bile olsa, onlarca gün, yüzlerce gün bile cilalansa, 5 gün cilayı bıraktığında yine o paslanacak, kararacaktır. Öyle değil mi kıymetli dostlar? Çok önemli bir ders bu. Hadi bakalım biraz hızlı gidelim. Yoksa bitiremeyeceğiz hiç. Kalbin ayna gibi münevver olsun da sana birçok suretler ve gümüş göğüslü güzeller göstersin. Bu şeyde kıymetli dostlar, kalbin münevver olsun da sana birçok suretler göstersin, yani cennet ehli olan gümüş sineler, gümüş göğüsler manasına burada beyitte geçen cennetteki makamı anlatan ayetlerle alakalıdır. Yani sen kalbini münevver kılarsan elbette bu nurlu olan nur olana doğru gider. Demir kesif ve nursuz olmakla beraber zikri ilahi cilası o kesafeti ve o nursuzluğu ondan giderir. Evet, belki demirin nuru yok fakat parlattığında, cilaladığında ayna gibi oldu. İşte zikrullah da böyledir. Nitekim bazı hadis kitaplarında zikrullah cilaul kulub, cila kelimesiyle de geçmiştir. Zikrullah cilaul kulub. Cila kelimesi celi kelimesinden müştaktır. Mücella, tecelli dediğimiz şey. Yani bir şeyi, göremediğin şeyin daha güzel, daha berrak şekilde görülmesiyle alakalı kelimenin özünde böyle bir mana vardır. Zikrullah cilaul kulub, ya kalpte göremediğin şeyi parlatarak görmek ya da kalbe yansıyan şeyleri rahatlıkla görebilmek için zikrullah tavsiye edilmiş. Hadisin metni de, hatta merak edenler varsa kitaplardan da bulurlar inşallah. Bir ayna demirden de olsa cilalanınca satıp parlar ve güzelleşir. Orada bütün suretler görülebilir. Neyin ne olduğunu görürsün. Nasıl ki insanın aynaya ihtiyacı vardır, hangi çağda hangi zamanda olursa olsun bir yansıtıcıya ihtiyacı vardır. Eskiden ayna demirin parlatılmasıyla, ama en kaliteli ayna gümüşün parlatılmasıyla oluyordu. Parlatılıyordu, iyice inceltiliyordu, cilalanıyordu. Sonra da arkasında bir sır perdesi konuluyordu. O sırrını da koyunca o karanlık, o renksizlik, arkadan ışığa mani olan, renklere mani olan, geçişe mani olan o arkadaki perde öndekinin yansımasına sebebiyet veriyordu. Ne acayip işler bu işler. Şimdi vaktim yok işlemeye. Toprağa mensup olan beden kaba ve kesif ise de sen onu cilalamaya çalış. Zira cila kabul eder. Yani sen bu cila olmaz deme. Zikrullahla bu olur. Her toprak bunu yapar. Yani her insan zikrullahla cilalanır. Ta ki onda manevi suretler görünsün. Hurilerin, meleklerin akisleri onda müşahede edilsin. Gönül yaprağı parlasın diye Allah sana bil ki akıl cilası vermiştir. Ey binamaz kimse, sen ise aklı bağlamış, heva ve hevesin iki elini de serbest bırakmışsın. İstediğini yapıyorlar. Eğer heva hevesin elleri bağlanmış, cilacı olan kalbin elleri serbest bulunsaydı, kıymetli dostlar, burada akıl kalp meselesi eski metinlerde ruh manasına da kullanılır. Burada da aklın elini bağlamışsın derken aslında ruh manasına kullanmıştır. Şerhlerinden de öyle anlıyoruz Hazreti Pir'in. Sen diyor ruhu serbest bıraksaydın, heva hevesin ellerini bağlasaydın, kalbin parlamıştı şimdi. Demir gibi olan kalp gayb aynası olur ve bütün suretler orada görünürdü. Fakat sen bunu yapmazsan üzerine perde geldikçe gelir. Biliyorsunuz kıymetli dostlar, hadi demir paslandı falan onu anlarsın. Ama çok uzun bir müddet bu devam ederse en sonunda çürür gider. Burada bir nefeslenelim, sonra inşallah devam edelim.
Mehmet Fatih Çıtlak'la Mesnevi ve Hikmet sohbetleri kısa bir aranın ardından devam edecek. Moral FM'de Mesnevi ve Hikmet sohbetlerinde Mehmet Fatih Çıtlak'ı dinliyorsunuz.
Kıymetli dostlar, kalbi cilalandırmak, daha doğrusu kalbin paslanmaması için gayret içerisinde olmak meselesini bu bölümde anlatmış olduk. İkinci bölümde anlatmış olduk. Şimdi merak eden arkadaşlar, diğer 14.870'ten itibaren başlayan bu beyitleri lütfen kendileri okusunlar, gelsin devam etsinler. Biz şimdi buradan Hazreti Musa Aleyhisselam'ın Firavun'la konuşmasıyla alakalı bir bölüm naklediliyor. Eğer bunu düzenli olarak birkaç hafta işleyebilirsek, inşallah sizlere arada da şerhiyle alakalı, burada geçen nüktelerle alakalı izaha fırsat bulabileceğiz diye acizane düşünüyorum. Hayırlısıyla Allah Teala muvaffak eylesin. Şimdi kadiri mutlak olan Allah-u Zülcelal, senin paslı demir gibi olan kalbine sonunda olacak olan şeyleri göstermişti. Yani aslında kalp şeyden haberdar. Şimdi kıymetli dostlar, bu paradoks gibi gelebilir insana. Hem nasıl oluyor insan kalbi bundan haberdar oluyor da gösteriyor da göstermiş de, hem de efendim insandaki bu gaflet nasıl oluyor? Böyle bunun bir gidiş gelişi hakkında tam yerine oturtamıyoruz. Mesele şudur arkadaşlar, özetleyelim. İnsan cevherini kendi içinde, kendi özünde bulacak. Dışarıda değil bu cevher, senin içinde, senin içinde bulunacak. Senin içine koymuş bunu. Fakat kendiliğinden çıkmayacak, senin gayretinle olacak. Bir adam baştan aşağı pür kabiliyet olsa herhangi bir sahada, o sahanın gerektirdiği şekilde amel, gayret etmese, çalıştırmasa, o istidadını kullanmasa ortaya çıkmaz. Onu çalıştırdığında ortaya çıkar. Peki biz nereden anlayacağız? Bizde bu kabiliyet yok mu, var mı? Şimdi senin yapabileceğin, kabiliyetli olmayı düşündüğün birçok saha olabilir. Bunlar meçhuldür. İyi bir ressam olamayabilirsin. İyi bir oyuncu, sporcu, ticaret erbabı, alim olamayabilirsin. Fakat her insana Allah Teala kesin olan bir kabiliyet vermiş. Herkeste var bu. Adı, sanı, ırkı, cinsi ne olursa olsun, her sureti insan olanda bir kabiliyet olduğu kesin. Hangi kabiliyet? Allah Teala'yı bulabilme ve Allah Teala'nın kendisine bahşettiği cevheri ortaya çıkartabilme kabiliyeti sureti insan olan herkeste vardır. Bu aynı zamanda hem ayetlerin manasıdır, hem de kıymetli dostlar, tasavvufun, İslam tasavvufunun anlattığı, İslam mistisizmi olarak da söylenebilir belki bu. Hani bazı böyle dikkat çekici olması için gençlerin de, bazı akademisyenlerin de en bariz özelliği, diğer mistik düşüncelerde, İslam'ın gayri olan mistik ruhani düşüncelerde, bunlar bu safhaları, insanı tekamül edebilme safhaları için kişilerin bazılarında üstün özellikler olması gerektiğini söyler. Herkes olamaz mesela. Onların kendilerine göre veli anlayışında herkes evliya olamaz. Yani bir kere evliyanın kendine ait bir şeyi olması lazım, kabiliyeti olması lazım. Öyle sen zorlasan da etsen de olamaz. Hatta adamların dinlerinde bile öyle. Mesela bir Yahudi dini beğenip de Yahudi olamıyorsun. Annen Yahudi ise Yahudi olabiliyorsun. Yoksa giremiyorsun Yahudiliğe. Bunun gibi yani, abuk sabuk şeyler. Hoş tabi böyle olmasın, biz de girelim manasına söylemiyoruz. Zaten şimdi öküz altında buzağı arayanlar çok, bizim konuşmalarımız vesairemiz hakkında. Şuraya da dokundurmadan edemeyeceğim. Bu Kabe hatıralarını anlatan, Nesil Yayınlarından çıkan Kabe'yi ilk gördüğümde ve Kabe Anıları isimli kitap biliyorsunuz çıktı. Orada fakirler de röportaj yapmışlardı. Onu da oraya kaydetmişler. Mesela tenkit geldi. İşte Kabe'yi gördüğümde Gönenli Hoca'nın duasını yaptım. vay efendim Resulullah'ın duasını niye yapmadın gibi. Ya kardeşim, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashabının, o devirdeki zatların yaptığı duaları hoca efendi naklediyordu. O yüzden öyle yapmışım, öyle söyledim. Yani şimdi insanlar bahane arıyor, hata aramak için abuk sabuk akıllarına geleni söylüyorlar. Allah ıslah etsin. Bunlar sevgisizlik alameti işte. Birbirimizi Allah için sevmeyi yapamadık yani. Bunu gösteremedik. Sınıfta kaldık bu hususta. Velhasılı kelam, bizim mistik düşüncemizde, bizim tasavvufi derinliğimizde her insanda velayet kabiliyeti vardır. Her insanda Allah'a yakın olabilme kabiliyeti vardır. Evliyanın çokluğu parmakla gösterilsin diye değil, Üstad Necip Fazıl'ın dediği gibi, o diyene kadar ol diyor. Ol, sen ol. Yani sen de böyle olabilirsin diye o menkıbeler anlatılmıştır. Şimdi bakmayın işin şirazesinden kaydığına çıktığına. Aslı budur. Her insan Allah velisi olabilir, Allah'a yakın bir kul olabilir. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin sırrıyla ve ümmeti Muhammed olma şerefiyle, hatta Miraç sırrı bile kendisinde kendi kabiliyetine göre zuhur edebilir. Bu inanç vardır tasavvufta. Dolayısıyla kıymetli dostlar, insan kendisinde bunu bulacak. Bunu anlatıyor Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi. Evet. O vakaları görmen, yaptığın zulmü ve kötülüğü yapmaman için ilahi bir tembih idi. Sen de o rüyaları gördüğün halde daha ziyade kötüleşiyordun. Allah sana rüyada bir takım çirkin nakışlar, suretler gösterdi. Sen onlardan ürküyordun. Halbuki o nakışlar sendeki kötülüklerin suretiydi. Hani aynada çirkin ve siyah yüzünü görünce kızıp aynayı pisleyen zenci gibi tükürmüş ve demiş ki, ne kadar çirkinsin, sana layık olan budur. Aynada cevap verir ki, ey kör ahmak, bendeki çirkinlik sendendir. Eğer çirkin görüyorsan kendini, aynaya bakınca da çirkin göreceksin. Kendini güzel görüyorsan aynaya bakınca da güzel göreceksin. Ya, aynanın bir suçu yoktur. Sende ne varsa o vardır yani. Hangi haldeysen onu gösterir. İşte kalp insanı gayb alemiyle irtibata geçirdiğinde, iyi dinleyin lütfen, burası tam bir şey, nirengi nokta şu anda. Çok dikkatli dinleyiniz. İnsan kalple irtibata geçtiğinde onda korku olursa, gayb alemine karşı bir sevimsizlik hissederse, muhakkak ya bilgi eksikliği vardır ya amel eksikliği vardır. Ya imanı bozuk olduğu için o gaybla irtibata geçtiğinde korku kaplar onu. Çünkü inandığı gibi değildir karşıdaki şey. Veya kötü inanmıştır, kötü görmüştür. O inançla baktığı için o alemden korkar. O yüzden kalbiyle irtibata geçmek istemez. Veya kalbiyle irtibata geçmiştir, inandığı gibi yaşayamadığı için korkmuştur. Bazen bu buyuruyor Hazreti Mevlana, rüya halinde zuhur eder. Acayip garayip rüyalar görürsün, sonra şaşırırsın, korkarsın, üzülürsün. Halbuki senin haleti ruhiyenin kalp aynasına yansıması olabilir diyor. Bazı rüyalar öyledir. İşte şimdi buradan Hazreti Musa ile Firavun arasındaki meseleyi anlatacak Hazreti Mevlana, ama inşallah oradan da bize bakalım hangi dersler çıkacak. Kalp sahasının ne mühim olduğunu, gayb aleminin de gücünün, tasarrufunun görünmese bile her şeyi idare edici, her şeyi hissettirici esas kuvvet ve kudret olduğunu söylüyor. Burada tabi Musa Aleyhisselam'ın Firavun'a seslenmesi var. Ama dikkat ederseniz, ey Firavun derken bizim nefsimize de bir hitap var mı? Var mı yok mu? Siz bakın, ben deniz kendime göre alacağımı aldım. Yani şöyle bir bakıyorum, evet, söylenecek birçok şeyi bize söylemiş gibi Musa Aleyhisselam'ın lisanından Hazreti Pir söylemekte. Ey nasihat kabul etmeyen Firavun, sana gördüğün rüyaların birazını söyledim. Bu biraz söylediklerimden anlarsın ki ben o vakaların hepsini biliyorum. Sen ise o rüyaları düşünmemek için kendini görmez ve anlamaz bir hale getirdin. Senin mekir ve hile düşünen idrakinin körlüğü işte karşına geldi. Daha ne vakte kadar kaçacaksın diye ne yapıyor? Nasihat ediyor. Peki ne vakte kadar kaçacaksın? Artık iş işten geçmiştir hoca. Hayır. Bakın Hazreti Pir şöyle devam ediyor. Ey Firavun, aklını başına al da bundan sonra küfürden ve zulümden sakın. Allah'ın lütuf ve keremiyle tevbe kapısı açıktır. Mağrib tarafında bir tevbe kapısı vardır ki kıyamete kadar açıktır. Güneş mağribden doğuncaya kadar, evet, o kapı açık bulunacaktır. Ey günahkar kimse, ondan yüz çevirme. Demek ki dünyanın günleri, işte ihtiyar kelimesi, ilk başta hemen konuşmanın başında, sohbetin başında söylediğimiz sözler gibi, oğul, 8 cennetin merhameti ilahiye eseri olarak 8 kapısı vardır ki tövbe kapıları o kapıların birincisidir. Evet. Babu tövbe diyorlar, malum haliniz. Cennet kapılarından olduğu söyleniyor ve o kapılardan biridir, belki de ilkidir tövbe kapısı. Allah tövbe edenlerden eylesin, tövbesi kabul olanlardan eylesin. Şunu da okuyalım, sonra tekrar inşallah diğer programda devam ederiz. Cennetin 7 kapısı bazen açık bazen kapalı bulunur, tövbe kapısı ise daima açık bulunur. Bu müjdeyle bitirmiş olalım. Cennetin 7 kapısı bazen açık bazen kapalı bulunur, tövbe kapısı ise daima açık bulunur. Agah ol ve uyanık bulun da hasetkar olan şeytana rağmen hemen ne yap? Bütün metaını, yaptığın şeyleri tövbe kapısına götür. Gerek hayır gerek şer. Git tövbe kapısına, istiğfar et. Niye hasetkar olan şeytanı anlattı? Şeytan tövbe kapısından ümidi kesmiş, o kapıya asla gidemeyecek duruma gelmiştir. Ama hasedinden, kendisi gidemediği için, seni de tövbe ettirmemek için o tövbe kapısını hep sana kapalıymış gibi göstermiş. Kendi hasedinden ne olmuştur? Senin de mağfiretten nasipdar olmaman için elinden geleni yapmıştır. Sen şimdi hasetçi olan şeytan gibi olma ve onun dolabına da aldanma. Ne yaptıysan, ne ettiysen götür. Estağfirullah el azim el kerim ellezî lâ ilâhe illâhu el-hayyel kayyum ve etûbü ileyh. Yahut estağfirullah tübtü ilallah ve neheytü kalbi ammâ sivallah. Cenab-ı Hak tövbelerimizi, dualarımızı, istiğfarımızı kabul eylesin. Bizleri iki cihanda aziz eylesin. Ve salli alâ eşrefi ve es'ali nuri cemî'il enbiyâi vel murselîn ve âlihim. Velhamdülillâhi rabbil âlemîn. Allah'a emanet olunuz ve selam.
Mesnevi ve Hikmet Sohbetleri programında Mehmet Fatih Çıtlak'ı dinlediniz.